İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 48.
Mehmet yanında yöresinde olanı biteni anlamaya çalışıyor. Sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar kafa yoruyordu. Olanın bitenin bir takımını geçirdiği deneylerden dolayı anlıyor, bir kısmına da hiç akıl erdiremiyordu. Şu koca Osman boşuna yeliyor, uğraşıyordu. Ali Safa Bey onları köylerinden sürecekti. Arkasında hükümet, yanında ağalar, başında bir sürü silahlı adamı. Koca Osman'ın da güvendiği kendisi, İnce Mehmet, bir tek adam. Koca Osman biliyor muydu ki jandarmalar bir haber alsalar, burada Akçasaz'ın bataklığında sıkıştırsalar, bir bölük jandarmayla onun İnce Mehmet'ini keklik gibi avlarlardı. Teslim olmayacağım, öldürecekler beni diye gülümsedi. Ali Safa'yı öldürdüler diyelim, daha kötü bir Ali Safa çıkmayacak mı karşılarına, hem de beterin beteri. Hamza'nın Değirmenoğlu köylüsüne yaptıklarını kılı kılına öğrenmişti. Bir iş yapalım, bir iyilik edelim derken zulüm olduk fıkaraların başına. Köylü ne kadar bana küsse, sövse, beni yerse hakkı var. Bir daha diye düşünüyordu, bu çukurdan diri çıkamayacağım. Şu bostanda rahatlıkla ölümü bekliyorum. İdam fermanımı boğazıma takmışım. Anavarza Ovası'nda dolanıp duruyorum. Abdi gidince Hamza gelmese iş kolay. Bir Abdi gidiyor, bin Hamza geliyor. Her dövüş boşa. Koca Osman'ın vay vay köyünün de dövüşleri boşa. Tez günde burasını bırakıp başka bir yere yerleşseler, başka bir yerde de karşılarına başka bir Ali Safa çıkmayacak mı? Güze varmadan beni burada jandarmalar yakalayacaklar. Hem de vay vay köylüsü yerimi haber verecek yüzbaşıya. Alakanım Akçasaz'ın çürümüş toprağına saçılacak. Burada uyuşmuş, yarı uykulu, yarı ölü yaşamaktan başka çare yok. Köse Halil'in yanında. Köse Halil'e durmadan da giden Abdi'nin yerine gelen Hamza'yı konuşuyorlar, kafa yoruyorlar, bir çıkar yol bulamıyorlardı. Bir kaçacak, sığınacak delik de bulamıyorlardı. Nereye gitsen ağa var, jandarma var. Nereye gitsen İnce Mehmet'i tanırlar. Hay İnce Mehmet batsın, hem de yerin dibine. Burada durup ölümü bekleyecekti. Nereye gitse, başını hangi taşa vursa ölüm ardından gelecekti. Köse Halil canlı, terü taze bir adamdı, gözü pek. Ha desen Ali Safa'nın konağına bir anda yürüyecek yüreklilikteydi. Mehmet Halil'e hayranlıkla bakıyor. Halil ise onun yılgınlığını, bitmişliğini, burada oturmuş ölümü tevekkülle beklemesini bir türlü anlamıyordu. Böyle bir İnce Mehmet mi olurmuş diye düşünüyordu. Kim bilir, zar İnce Mehmetler de böyle olurlarmış. Evvelsi gün Ferhat Hoca ile Yobazoğlu'nu jandarmaların alıp götürdüklerini duydukları an Mehmet'in yüzünü gören Halil, onun hakkındaki düşüncelerini değiştirdi. Mehmet'in yüzü, gözleri, elleri, sesi, her şeyi birden değişivermişti. Bedeninin yapısı bile bir anda değişmişti. Köse Halil kendi kendine işte İnce Mehmet dedikleri de bu olsa gerek demiş, sevinmişti. Ferhat Hoca'nın Yobazoğlu'nun başına gelenleri en küçük ayrıntılarına kadar onlara seyran anlatıyordu. Ellerindeki ağır zincirleri, kasabadaki hakaretleri. Mehmet susuyordu. Halil birden onun yüzünün bambaşka olduğunu, keskin bir bıçağın ağzına benzediğini gördü. Gözlerinde bir iki kere küçücük ışıklar çaktı. Sonra bir çelik ışıltısı geldi, göz bebeklerine oturdu. Seyran birden konuşmasını kesti. Bir tuhaf, gözlerini daha şimdi görüyormuş gibi Mehmet'e dikti. Şimdi bu adam yitiklerden gelmiş gibiydi. Gözlerindeki çelik pırıltı oraya çakılmış kalmıştı. Ortalıkta derin bir sessizlik vardı, derin, korkulu. Sinek kanatlarının sesleri duyulur, sıcaktı. Her şey bir kamaştırıcı ışıkta yanıyor, eriyor, akıyordu. Mehmet'in başında sarı ışıklar çakıyordu, kıvılcımlanıyor, saçılıyor, büyük bir hızla gözleri kör eden sarı ışıklar savruluyor, dönüyorlardı. Dünya sapsarı kesilmiş, savrulan, akan, uğulan, saçılan, kıvılcımlanan sarı ışık içinde bal kıyıp duruyordu. Mehmet sendeleyerek çaygaraya kadar yürüdü. Başını çaygaranın buz gibi suyuna daldırdı çıkardı, daldırdı çıkardı, sonra hızla bostanın içinde yürüyerek, bastığı yeri bilmeyerek, ayakları tebeklere takılarak yürümeye başladı. Şimdi ortadan her şey silinmişti. Otlar, ağaçlar, anavarza kayalıkları, su, toprak, Akçasaz'ın bükleri, karşıdaki yatık dağlar. Her şey silinmiş, ortada yalnız bir öfke heybeti gibi Mehmet kalmıştı. Halil, Seyran ondan gözlerini ayıramıyorlardı. Mehmet uzun bir süre gitti geldi, gitti geldi. Sonra bostanın ortasında dikildi kaldı, dimdik. Yere saplanmış keskin bir kılıç gibiydi. Halil onun yanına vardı. Kardeş dedi, Mehmet burada dikilip kalma, çok sıcak var. Sonra güneş çarpar, hasta olursun. Çardağın altına geldiler. Karpuz kabuklarının üstüne çokuşmuş binlerce kırmızı eşek arısı, sarıcı arılar, bal arıları, boncuklu arılar, karaca arılar havalandılar. Saydam kanatları ağır güneşte binlerce titreşimde ipileşti. Mehmet Seyran'a baktı, onu gördü. Bu sefer yüzü daha başka oldu. Ilık, dost, tatlı, hoş bir yüz, gülümsedi. Çardağın altında otururken, "Vay Ferhat Hoca vay," dedi. Aslan gibi de adamdı. "Ben hiç böyle bir hoca görmedim. Koca Süleyman ne dedi biliyor musun Halil?" "Halil yok," dedi. "Koca Süleyman bana Abdi gider de yerine Hamza gelirse," dedi. "İşte böyle," dedi. "Dünyada boş olan, işe yaramaz olan hiçbir şey yok," dedi. "Uğraşmak haktır, savaşmak haktır. Dövüşmek boş olmaz, haktır," dedi. Yüzü azıcık güldü, sonra kapandı. "Burayı bırakıp gitmeli." "Nereye gitmeli?" "Zararım oluyor fukaralara. Ferhat Hoca içeride boş yere belki fukarayı asacaklar. Onlar benim yüzümden karşı çıkınca Ali Safa da atının başını çekmeyecek, bindirecek. Kıyasıya bir dövüş başlayacak. Sonu nereye varacak bunun sonra? Hiç. Vay vay köyünün ezildiği yanına kâr kalacak. Ama nereye, ne yana gitmeli? Dağlar, köyler, insanlar, çalılar kabul etmez oldu bizi." Derin derin içini çekti. Şu koca Osman ona çok şeyler anlatmıştı. Cin fikirli bir adamdı. Ali Safa Bey'e de yenileceklerini avucunun içi gibi biliyordu. Ali Safa giderse onun yerine Kenan Safa'nın geleceğini de biliyordu. Tepelerine bin misli bir bela, bir hışım gibi ineceğini de. Ama gene cebelleşmekten geriye kalmıyordu, ölümü de göze alaraktan. Yaşlıların canı kıymetli olur, koca Osman'a canı da vız geliyordu. O olmamış olsaydı bu köyde değil insan, siniler sinek bile kalmayacak. Ali Safa'ya çoktan teslim olacaklarmış. Binlerce ceren gelirmiş güneyden, çölden her Şubat Çukurova'ya, ana varza yazılarına. Sürü sürü dolaşırlarmış yazıda. Ceren sürüsü üstüne sivri kanatlı hızlı karakuşlar. Karakuşlar cerenlerden de hızlı uçarlarmış. Varır cerenlerin sırtına konar, arkadan gagalarını cerenlerin gözlerine saplarlar, çıkarır yerlermiş. Koca Osman diyordu ki, kör cerenlerin hali yürekler acısıydı. Ana varza yazısında yüzlerce kör olmuş çaresiz ceren döner dururdu bizim gençliğimizde. Kör cerenleri kimse tutup kesmeye de kıyamazdı. Öyle ölür giderlerdi. Kör cerenleri düşünmek, sonra da sesli, "Ben bir kör cerenim, ana varza yazısına düşmüş," demek hoşuna gidiyor. Çaresiz bir kör cerenim karakuşun pençesinde. Ana varza yazıları ağrıyordu. Bir insanın göbeğine gelecek kadar koyu bir pus çökmüştü toprağa. Ağaçlar pusun üstüne gövdesizlermiş gibi oturmuşlardı. Alacakaranlıkta söğütlerin bu yanına, tümseyin üstüne karartı gene geldi, usulca kondu. Mehmet bir haftadır gelip buraya konan karartıyı artık iyice tanıyordu. Gecede uzaktan uzağa bir yakınlıkları olmuştu. Bu at Yağız donlu bir Arap atıydı. Yağız at bütün gece narlı kışlanın altındaki düzlükte koşuyor, yayılıyor, kişniyor, bir ışık görürse kendi yöresine topaç gibi dönüyor, sonra da tan yerleri ışımadan çok önce bostana geliyor, usulca hiç ses çıkarmadan söğütlerin öndeki tümseyin üstüne çıkıyor, orada öylece hiç kıpırdamadan duruyordu. Mehmet de at gelmeden çok önceleri Halil'in yaptığı sinek sarayından çıkıyor, ötelerden, uzaktan, her gece aynı zamanda bostana gelen atı seyrediyordu. Yağız at gittikçe çoğalan sabah ışığında usul usul ortaya çıkıyordu. Gün doğarken ışık içindeki at bir güzellik oluyor. Bu görülmedik güzellik karşısında Mehmet'in yüreği atıyor. Gözünü güzel attan ayıramıyordu. Gene gözleri attaydı. Onun karanlığın içinden ağır ağır sıyrılışını, soluğunu tutmuş, hiçbir ayrıntısını gözden kaçırmadan izliyordu. At ışık içinden kalıp da tam belirince gene yüreği çarpmaya başladı. Bir güzellik karşısında uzun yıllardan bu yana yüreği öyle çarpmamıştı. Bu at soyu insan soyundan da güzel diye konuşuyordu kendi kendine her gün atışında. Uzun beli daha da incelmişti. Kalem kulaklarını dikmişti. Uzun, gür, ta ayak bileklerine kadar inen kuyruğunu belli belirsiz sallıyordu. Uzun yelesi sağa yatmıştı. Düz cilalanmış gibi yatmış, tertemiz tüyleri yıldırdıyordu. Yağız atın donu ışıktan ışığa değişiyor. Bazı gümüş gibi oluyor, bazı da kapkara kesiliyordu. Işığına göre. Gergin derisinde üstüne sinekler konmadığından dolayı seyirmeler olmuyordu. Şimdi az sonra güneş kızdırırken Yağız at kımıldayacak. Başını bir sağa bir sola güçlükle sallayacak. Sonra upuzun, belki boyunun iki misli uzayacak. Bostanın üstünden bir bulut gibi akacak, uzayacak, genişleyecek, büyüyecek. Akçasazın üstüne ağacak. Donu ağır ağır gümüş rengine dönecek. Gittikçe açılacak, açılacak, gözden silinecek, havaya, büke, suya, ağaçlara karışıp gidecekti. Mehmet bu her sabah gördüğü atı köseye söylememişti. Ha şimdi, ha birazdan köseyi uyandırayım da atı ona göstereyim derken unutuyor. Bu arada at da akıp gidiyor. Akçasaz'da bir anda ortadan siliniyor, sazlara karışıyor gidiyordu. Koşarak çardağa vardı. Kısık bir sesle heyecanlı, "Halil, Halil," dedi, "uyan." Halil hemen ayağa fırladı, iki yumruğunu gözlerine götürdü. Uykusundan uyandırılmış, dudaklarını sündürüp ağlamaya hazırlanmış bir çocuk gibiydi. Sonra donunu çekiştirmeye başladı. "Mehmet, gel Halil," diye onu kolundan tutup ardınca sürükledi. "Burada duralım." Azıcık kendine gelen Halil, "Ne var, ne oldu?" diye uykulu sordu. Mehmet parmağıyla atı gösterdi. "At," dedi, "orada." Beklediler. Kendine iyice gelen Halil gözleri karanlığa alışınca, "Biliyorum," dedi, "bu atı. Çok yakından tanıyorum." Sonra sustu, bir daha konuşmadı. Yan yana atı seyretmeye başladılar. İkisi de ne olup biteceğini biliyordu. Günün ucu gözüktü, Yağız at bütün güzelliğiyle ortaya çıktı. Kımıldadı, uçacakmış gibi ön ayaklarını 2-3 kere havaya kaldırıp şahlandı. Sonra da söğütlerin altından akça sazı üstüne süzüldü. Aktı, büklüye karıştı. "Halil, ben bu atı tanıyorum," dedi, "bu at." Atın macerasını Mehmet'e anlatmaya başladı. "Mehmet, bu atı yakalayalım Halil," dedi. "Ben de bu atı biliyorum. Yobazoğlu'nun evi yandığı gece köydeydim. Vay vay da. Şu atı bir yakalayabilsek." Köse Halil kestirdi attı. "Bu atı kimsecikler yakalayamaz," dedi. "Hiç kimse bu atın yanına bile yaklaşamaz. Bir hoş bir at bu. Bakıyorsun bir batmış, günlerce ortada yok. Bakıyorsun hiç beklemediğin bir anda karşında. Nereye gittiğini, nereden geldiğini kimse bilemez." Mehmet, "Ah, bu atı bir yakalayabilsek," diye iç geçirdi. Halil, "onu aklından çıkar," dedi ve atın hikayesini sürdürdü. Bölüm 47. Mehmet yeni uykuya dalıyordu ki yeri göğü sarsan bir at kişlemesiyle uyandı. Kişlemenin ardından üç el kurşun sesi geldi. At durmadan delicesine üst üste korkmuş bir atın kişlemesiyle kişniyordu. Mehmet çardaktan aşağı indi, giyinmeden alelacele tüfeğini aldı. Savrunun kıyısına vardı, karşıya geçip yarın ardına siperlendi. Halil de don gömlek arkasından gelmişti. Halil'i böyle görünce Mehmet kızdı. "Gel buraya," diye ona seslendi. Halil geldi, yanına diz çöktü. Uzaktan iki el daha ateş edildi. Atın kişlemesi daha büyüdü, daha delileşti. Gece çın çın öttü. Mehmet karşıdaki tüfeğin yalımını nişanladı, beş el boşalttı. Gece yarısı bilmediği bir tüfeğin yalımına ateş etmek onu bir tuhaf eylemişti. Az sonra önlerinden, burunlarının ucundan dolu dizgin sünmüş bir at karartısının geçtiğini gördüler. Mehmet'le Halil bir süre orada beklediler. Atın karartısı gözden yitti gitti. Ta uzaklardan ayaklarının gübürtüsü geliyordu. Gübürtüyü dinlediler. Gübürtü uzaklaştı, uzaklaştı, sonra da duyulmaz oldu. Toprağı dinliyorlardı. Bu kurşun sesleri neydi? Acaba Mehmet'in yerini jandarmalar bulmuşlar mıydı? Bulmuşlarsa kim haber vermişti? Burasını bir kamerana, Koca Osman, Ferhat Hoca, bir de Seyran biliyordu. Bir de boynu uzun Seyf Ali. Hiç kimse de öldürseler burasının jandarmalara haber vermezdi. Belki mahpushanede Ferhat Hoca'yı sıkıştırmışlardı, o da söylemişti. Ya Halil? Mehmet ay ışığında döndü, Halil'in yüzüne uzun bir süre baktı. Halil haber verir miydi? Kim haber verdi dersin yerimizi Halil? Halil, bilemiyorum, dedi. Bilen yok ki birisi haber versin. Bilenleri de kesseler söyletemezler. Seyf Ali? Bakma onun kaz boynu gibi uzun boynuna. Çok yiğit bir adamdır Seyf Ali. Burada sarılırsak kurtuluş yok Halil. Burası dağlara benzemez. Dağlarda insanı her kaya, her çalı saklar. Bu ovada her şey insanı ele verir. Çukurova'ya güven olmaz. Hadi kalk Akçasaz'a girelim. İstersen sen burada bekle. Ben de seninle geleceğim, dedi Halil. Ah, bir de silahım olsaydı. Git de çardağın altından benim tabancamı al gel. Halil koşarak çardağa gitti. Elinde tabancayla hemen geriye döndü. Bak, diye Mehmet eğildi. Bak, orada bir karartı geliyor. Halil baktı. Tüfeği var ama bu bir jandarma değil, dedi. Adam üstlerine geliyordu. Mehmet, ben şuraya kamışların içine gireyim. Sen geleni karşıla. Merak ettim kimmiş bakalım. Savrunu geçti. Kamış kümesinin içine girdi, oturdu. Birden aşağıdan at ayaklarının gübürtüleri gene gelmeye başladı. Bunu duyan karartı bir an durdu. Sonra da hemen bir tümseyin arkasına yattı. Oradan kulaklarına bir mekanizmanın şakırtısı geldi. Atın ayaklarının gübürtüleri gittikçe yaklaşıyordu. Tümseyin arkasından arka arkaya üç yalın parladı. Kurşun sesleri geceyi yırttı. Arkasından da var gücüyle at kişnedi. Atın ayaklarının sesi de az sonra duyulmaz oldu.
Ayrım sonu.